Herkese merhaba. Patent Efek Podcast'in 43. bölümünden herkese iyi günler diliyorum. Bugün uzun zamandır görüşme şansımız olmayan bir misafirimle birlikte yine çok fazla konuşulmayan bir konuyu değerlendireceğiz. Bugün Invokat'ın kurucusu Aydın Mutlu ile birlikteyiz. Aydın Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Selamlar Mustafa Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
Biz de her şey yolunda. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ki de bu sırada da podcastlerimizi aksatmamak birincil görevlerimizden bir tanesi.
Süpersiniz.
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yoğunsunuz.
Yani herkes gibi kendimizce yoğunluklarımız var. Ama çok mutlu oluyoruz, sizin podcastlerinizi takip ediyoruz. Çok faydalanıyoruz. Sadece ben değil, çalışma arkadaşlarım da takiptesiniz.
Vallahi çok sevindim. Özellikle bu konudaki bilgi birikimine bir nebze pozitif katkımız oluyorsa ne mutlu. Oldukça iyi bir kitleye hitap ediyoruz. Patentraporu.com üzerinden de yaklaşık 7500 üyemize ulaşmışız. O noktada bu güzel cümleleri sizden duymak da bayağı motive etti. Teşekkür ederim.
Kesinlikle öyle. Ben teşekkür ederim emekleriniz için.
Estağfurullah. Bugün çok aslında çok fazla böyle patent ekosistemimizde tartışıldığını çok denk gelmediğim ya da belki benim olmadığım ortamlarda tartışıyorlardır belki. İlaç patentlerinde mevcut durumu ve ilaç patentlerindeki yargılama süreçlerinin 5N1K'sını konuşacağız sizinle birlikte. Ve bu alanda oldukça tecrübelisiniz. Ama bu konuya geçmeden önce, yani ekosistemimizde çok tanınan bir isimsiniz. Aydın Mutlu'yu kimdir, neler yapar, hangi alanda daha çok uzmanlaşmıştır, patent konusuna nasıl bulaştınız ve Invokat'ı ne zaman kurdunuz, nasıl bir misyonla kurdunuz, Invokat neler yapar? Kısa bir girizgah yapalım sizinle birlikte.
Çok teşekkürler. Ben Hacettepe Kimya Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Proses Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptım. Esasen bu mesleğe 2004 yılında başladım. Erkan Sevinç İstanbul Patent'te. Erkan Sevinç benim ilk işverenimdir. Kendisi de malumunuz bu sektörde çokça tanınır. Bizim ustamız odur. O zaman Barış Atalay da benim iş arkadaşımdı. İkisine de çok selamlar iletiyorum buradan. Çok değerli profesyonellerdir ikisi de. Beraber güzel bir ekosistem içerisinde o vakit itibariyle. Tabii Türkiye'de bu kadar revaçta olmadığı zamanlardı patent sektörünün. Biz kendi çabalarımızla hep beraber orada bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık bilgi birikimi olarak. Hala da o insanlar başarılı şekilde profesyonel olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ben 2013 yılında daha sonra Invokat Fikri Mülkiyet Hizmetleri firmasını kurdum. Tabii patent vekilliği sınavları serüvenlerimiz oldu. 2004 yılında Türk Patent Vekilliği, daha sonra 2012 yılında Avrupa Patent Vekilliği gerçekleşti. Şu andaki hedefimiz tabii ki bizden sonra gelecek arkadaşlara da aynı misyonla, aynı vizyonla patent vekilliği mesleğini tanıtmak, sevdirmek ve kişisel gelişimlerine faydalı olmak isteriz. Bundan sonra daha fazla kaliteli patent vekilleri çıksın istiyoruz ülkemizde. Zaten malumunuz son yıllarda bayağı gelişim sergiledi Türkiye'de yetişen patent vekilleri. Artık Avrupa'da o eski hazin halimiz yok. Daha güzel bir profilimiz var. Hatta bir ara fazla sınav geçmeyen olunca Türkiye'de patent vekillerin soyu tükenir mi gibi tartışmalar başlamıştı. Neyse ki insanlar geçmeye başladı ve patent vekili olmaya başladı Avrupa'da da. Benim serüvenim kısaca böyle oldu.
Süper. Yani Avrupa Patent Vekilliği sınavını geçen sayısı da artıyor Türkiye'de. Tabii evet. Bu da bir yandan da beyin göçüne de çok büyük sebebiyet veriyor. Onu da kesinlikle. Bir parantez içinde söylemek lazım değil mi? Yani Avrupa kesinlikle. Beyin Bakanlığı olup bu kadar değerli bir sertifika diyelim ya da bir title'ı elinde bulunduran, hı-hı, ve işini de çok iyi yapan insanları kapıyorlar. Yani Qualcomm, Philips, bu Avrupa'daki ve Amerika'da daha çok değil de Avrupa'daki firmalar tabii haliyle kapıyorlar. Bu da ne kadar bizim için?
Ya maalesef öyle. Yani bizim ekosistemimize çok faydalı olurdu. Bir sürü arkadaşımız yurt dışına gitti. Yani bunu hesaplamadım ama tahminim sınavı geçenlerin yarısı sanırım yurt dışına gidiyor gibi bir durum var gerçekten. Evet. Ama onların orada elde edeceği tecrübeler de çok önemli. Yani bir gün Türkiye'ye döndüklerinde bambaşka vizyonlar getireceklerdir bizim sektörümüze. Şimdilik bence faydalı gibi bir
tamamen
yönden.
Tamamen katılıyorum. Bu şey gibi, bir startup'ı büyütürsünüz, sonra exit edersiniz, satarsınız. Kimisi mesela niye satıldı der ama o oradan gelen parayla o startup'ın kurucusu yatırımcı olur. Yeni startup'ların gelişmesi için o fonu kullanır. Yenilerinin çıkması için harcar. Bu da buna benziyor. Oradaki büyük şirketlerin tecrübe, o şirketlerde çalışarak elde ettiği tecrübeyle burada çok daha önemli işler yapar. Döndüğünde tabii dönerse. O anlamda pozitif görüyorum.
Aynen.
Tabii bir de bu işin bugünkü konumuz itibariyle ilaçtaki yönetim stratejileri, yani ilaçta patent stratejileri, ilaçta patent ihlalleri çok farklı dinamiklere sahip. Şimdi sizin de tabii uzmanlık alanınız oldukça, bu alanda fazlaca hem ihlallerde yer aldınız, hem patent yazımında, patent başvuru süreçlerinde yer alıyorsunuz. O yüzden Türkiye'deki bu ilaç patentlerinin mevcut durumu ve yargılama süreçleri, ihlaller vesaire, bunları tartışmak için benim açımdan da iyi bir fırsat oldu sizinle bu podcast'i çekiyor olmak. Ama tabii pandemiyle birlikte de hani bu şey vardı ya, ilaçta patentler kaldırılsın, işte ülkeler tek tek açıklamalar yaptı vesaire, sanki ilaçta patent haklarından insanlar, kurumlar vazgeçince herkes o ilaçları çatır çatır üretebilecekmiş gibi. Patent ilaçta kaldırılsa dünya daha güzel bir yer mi olacak? Bununla başlayalım bence.
Şimdi tabii böyle bir soruya ben patent kaldırılsın diyemem. İşim biter. fakat dünyanın bir gerçekleri de var. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çeşitli istatistikler var ama ben okuduğum bir istatistikte ortalama bildiğimiz, orijinatör olarak bildiğimiz mesela İsviçre'deki bazı birkaç firma, isimlerini telaffuz etmeyeyim. Bunlar arasında bir anket düzenleniyor ve ortalama her molekül, ilaç molekülü için 1 milyar dolar harcadıklarını belirtiyorlar. Ve bu 1 milyar doları harcarken 7 milyon adam saat civarında emek harcanıyor bir molekül geliştirilirken. Yani yaklaşık 6500 saat, özür dilerim, 6500 deney yapılıyor. Yaklaşık 400 araştırmacı çalışıyor ve ortaya bir molekül çıkıyor. Şimdi bunca emek ve paranın bedava, yani patent olmadan, hadi ben bu ilacı geliştirdim, buyurun bütün dünya üretsin demelerini bekleyemeyiz. Ya bu doğaya aykırı. Yani patent sisteminin hani ta 1800'lerde, dünyada daha önceki şeyleri de var, Romalılara kadar dayanan bir felsefesi var. Yani hep bu hakkaniyet duygusundan gelişmiş olan bir sistem. Yani bunu hediye etmelerini bekleyemeyiz. Tabii ki olağanüstü şartlarda patent hakları bazı kamunun üstün çıkarlarının önüne geçiyorsa, burada bazı tedbirler var tabii ki, zorunlu lisans gibi. Veya patent sahibi kendisi gönüllü olarak buyurun benim patentlerimi kullanın diyebilir. Mesela en son Merck firması bazı ülkeler için, yani 3. dünya ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler için Molnupiravir diye bir ilacı vardı COVID tedavisi için. Onu serbest bıraktı. Yani serbest lisans gibi bir durum vardı orada. Bu ürün üretebilen üretsin, kendi ülkesinde de kullansın, insanlara faydası olsun dedi. Ya böyle gönüllü olabilir veya devlet eliyle zorunlu olarak ben bu patentten zorunlu lisans talep ediyorum. Ama bunun da şartları var tabii ki. Yani zorunlu lisansı alabilmeniz için yani o patent sahibinin ilgili ürünü yeterince tedarik edememesi vesaire gibi özel şartlar oluşması lazım. Veya kamunun çok acil ihtiyacı olması lazım böyle bir lisansa ve üretime. Böyle şartlar da olabiliyor. Ama mevcut konjonktürde tabii ki patentler ortadan kalksın diyemeyiz. Uluslararası anlaşmalar var. Yani TRIPS var en önce. Yani Trade Related Intellectual Property dediğimiz anlaşma var. Bu anlaşma ortada duruyorken ben bu anlaşmayı yok sayıyorum. Patent hakları artık benim ülkemde yoktur. Demek mi? Tabii ki mümkün değil. O zaman bütün anlaşmalardan çekilmek gerekir. O da bambaşka sonuçlar ortaya doğurur açıkçası.
O zaman da Kuzey Kore oluruz zaten herhalde.
Aynen öyle. Evet.
Yani TRIPS'i de bu arada podcast'in açıklama kısmına da yazarız. Onun ilgili linklerini de ben paylaşırım dinleyenler eğer merak edip okumak isterlerse. Dolayısıyla yani ilaçta hani serbest lisans bile vermiş olsan ya da ben ilgili ülkelerde tamam senden royalty istemiyorum bile demiş olsan olay bitmiyor ki. Yani bu ilacın ham maddesi nasıl olacağını üretim yani o patente bakarak zaten bunu üretmek ilaçta çok mümkün olmadığı için hani sanki kamuoyundaki hani ilaçta patent serbest olsa sanki biz hani bütün ilaçları rahat rahat üretebilecekmişiz gibi de bir hava yaratılıyor. Bu da sanki konuşulması gereken konulardan bir tanesi değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani en son mesela BioNTech'in meşhur aşısı bildiğimiz ona işte neden serbest bırakılmıyor vesaire. Yani Uğur Şahin de açıklamalarını biliyorsunuz. Yani biz serbest bıraksak bile kibarca anlatmaya çalıştı ama onu üretecek kapasite lazım. Tesis lazım, bilgi birikimi lazım ve kalite lazım. Yani en önemlisi. Yani benzetmeye çalışabilirsiniz ama yani yani insan sağlığını ilgilendiren ürünlerde o kalite çok çok çok önemli. Kalite zafiyetine tolerans yok. Yani o kolay değil yani.
Ben bunu genelde böyle patent eğitimlerinde hani basitçe kuru fasulye yemeği örneğinden veriyorum. Şimdi patentte patent bir başvuru olsun. Kuru fasulyenin tarifini açıklıyor olsun. Siz bunun aynısını yapmaya çalışın değil mi? Patenti serbest bıraktım. Okuyorsunuz tarifi. Kuru fasulyeyi gittiniz mutfağa yapmaya çalışıyorsunuz. Patent sahibinin yaptığı aynı lezzeti tutturmanız için çok çok çok çaba harcamanız lazım.
Kesinlikle öyle.
Kuru fasulyenin tanelerini nereden getiriyor? Tereyağını nereden getiriyor? İçerisine attığı kekiği belki de gitti bilmem ne dağından topladı getirdi. Yani bunun
kesinlikle öyle.
Lezzetini tutturma mümkün değil en basit ifadeyle. Çok zor daha doğrusu. Hele ki ilaç gibi bir noktada öyle patente bakarak altyapısı, ham maddesi işte saflık derecesine kadar değil mi ham maddelerin birçok kriteri.
Kesinlikle.
Bunları tutturmak da çok zor olabiliyor. O konuyu da değerlendirmiş olmak oldukça faydalı. Tabii ilaçta yani patent stratejileri diğer sektörlere göre biraz acımasız işliyor değil mi? Yani çok farklı bir dünya yaşanıyor ilaçta. Özellikle davalar tarafında, yargılama süreçlerinde. Globalde nasıl durum? Yani ilaç patentlerinde oldukça hızlı bir şekilde, daha doğrusu yoğun bir şekilde ihlal davalarıyla karşılaşıyor muyuz bu aralar? Nasıl genel ekosistemin durumu?
Şöyle söyleyebilirim. Kendimizi Avrupa ile kıyaslarsak en çok dava açılan ülkeler arasındayızdır herhalde. Çünkü yani Avrupa'da örneğin İngiliz mahkemelerinde veya Almanya'da bir dava açılmadan önce 40 defa düşünür dava sahibi. Yani gerçekten açmalı mıyım? Çünkü dava kaybetmek pek ucuz bir şey değil Avrupa'da. Türkiye'de dava kaybetmek önemsenmeyecek derecede ucuz bir şey. Yani baronun belirlediği matbu avukatlık ücretlerini karşı tarafa ödediğinizde olay bitiyor. Ki bu ücretler çok çok Avrupa'ya kıyasla düşük. O yüzden gönül rahatlığıyla istediğinize patent davası açabiliyorsunuz Türkiye'de.
O zaman bu fiyatların biraz yükselmesi gerekmiyor mu ya? Bize öyle kolay kolay dava açmasınlar. Biz de Almanya standartlarında Euro'nun karşılığında hangi TL'ye geliyorsa yükseltelim.
Bence de kesinlikle yükseltilmeli. Yani şimdi bizim hukukumuzda yargılanmayı sekteye uğratmama felsefesi var biliyorsunuz. Yani fiyatlardan dolayı, mahkeme masraflarından dolayı insanlar hakkını ya alamazsa endişesi var. Ama onun çözümü de var. Yani Almanya'da mesela mahkemeler o davanın değerini taraflara bakarak, işte dava konusu ürüne bakarak, onun ticari potansiyeline bakarak, değişik değişik parametrelere bakarak belirliyorlar. Yani orada ben Aydın Mutlu olarak bir dava açtığımda farklı bir mahkeme harcı öderim. Roche olarak dava açtığımda farklı bir harç öderim. Yani onun telafisi de pekala mümkün. Tabii bizde bir de bilirkişilik sorunu var malumunuz. Yani mahkemelerimizde yani yine Almanya ile kıyaslamış olalım. Teknik hakimlerimiz olmadığı için teknik kökenli bilir kişiler ne diyorsa o oluyor. Yani bilir kişinin kalitesini sorgulamak çok çok zor. Tabii ki ikinci, üçüncü bilir kişi raporları alınıp teyit edilmeye çalışılıyor ama yani ya ikinci, üçüncü bilir kişi raporları da kötü olursa yani bilir kişi kalitesini maalesef bir standartize edemedik. O yüzden yargılamada sakatlıklar olabiliyor mu? Olabiliyor tabii ki. Yani bunun çaresi, en kökten çaresi tabii ki hakimlerin, yani en azından bir hakimin orada teknik kökenli olması olurdu. Mevcut hukuk sistemimizde şu anda bu mümkün değil maalesef.
Peki bu demin şeyi söylediniz ya, yani en çok dava açılan ülkelerden bir tanesiyiz. Bunun sebebi jenerik ilaç üretmekten mi kaynaklanıyor? Biz genelde hani jenerik ilacı da açarız tabii ki ama maalesef benim bildiğim kadarıyla henüz daha bir drug discovery'miz yok değil mi? İlaç keşfimiz yok Türkiye'de.
Aslına bakarsanız birçok molekül keşfi var. Mühim olan yani o moleküllerin işte klinik çalışmalar vesaire, yani o gerekli masraflar, emekler verilip realize edilmesi, gerçek bir ilaç haline getirilmesi ve pazarlanması. O ciddi bir bütçe olduğu için o molekül olarak kalıyor tabii ki.
Evet, evet.
Bizde çok nadir örnekler vardır. Yani bize mesela üniversitelerden bir sürü molekül patent başvurusu talebi geliyor. Yapıyoruz. Hatta patentlerini de alıyoruz. Yani Türkiye'de mesela bir sürü kanser ilacı için molekül patenti aldık. Bir sürü Türkiye'de başkaca insanlar tarafından alındı. Ama bunlar ilaç olamadı. İnşallah gelecekte olur. O patentler boşa gitmez diyoruz.
Tabii etken madde ya da molekül, işte bunların keşfi, bunların herhangi bir kanser türüne veyahut herhangi bir hastalığa tedavisiyle alakalı in vitro çalışmalar nezdinde tamamlanan testlerin sonucuna bakarak değil mi, bir buluş ortaya çıkıyor. Onun patent başvurusu yapılıyor. Testçi belgesi alıyor ama ondan sonraki klinik araştırmalar, hadi hayvan deneyleri de tamamlansın ama devamındaki o milyon dolarlık çalışmaların devamı klinik araştırmalar tarafından yapılamadığı için ve yapılsa bile belki olumlu sonuç olmayacak, belki ilaca dönüşemeyecek, bilmiyoruz tabii ki de, belki de olacak ama bir ilaca dönüşmediği için biz genelde patent orijinatör firmanın patent hakları tamamlanana kadar işte jenerikçi kalmayı tercih ediyoruz değil mi herhalde? Türkiye'de genel ekosistem bu şekilde, o yüzden de davalar daha mı fazla bize? Bunu nasıl açıklayacağız?
Davalar dediğim gibi aslında her ülkede jenerik var. Amerika'da da var, İngiltere'de de var, Almanya'da da var. Yani çok fazla dünyada jenerik firma var. Yani zaten orijinatörlerle jenerikler ikisi de çok gerekli unsurlar. Yani insan sağlığı açısından ve ekonomisi açısından. Orijinatörler belli bir zaman zarfında o ilacı tekel olarak pazarlıyor. Evet, parasını kazanıyor ama bir zaman sonra o ilacın ucuzlaması lazım. Bunun için de jenerik firmalar gerekiyor tabii ki. Yani bunlar dengeli olduğu zaman güzel bir ekosistem oluyor. Yani yaşam bilimleri dediğimiz sektörde. Ama bir tanesi olmazsa her şey sekteye uğrar. Yani sadece jenerikçilerle de olmaz, sadece orijinatörlerle de olmaz. Bunun dengesini iyi tutturmak lazım.
Peki bize neden diğerlerine göre daha çok dava açılıyor? Ha. Biz bir yanlış mı yapıyoruz?
Yani aslında bizim firmalarımıza dava açılıyor diyemem. Aslında bizim firmalarımız daha çok dava açıyor.
Birbirlerine mi? Türkiye'dekiler Türkiye'dekileri mi? Türkiye'dekiler yabancılara mı?
Türkiye'dekiler orijinatörlere, yabancılara açıyor. Yani patent hükümsüzlük davaları açılıyor mesela. O patentten rahatsızsa onun iptalini istiyor. Veya menfi tespit davaları dediğimiz, yani tecavüz etmediğine dair davalar açabiliyor jenerik firmalar. Pazara girecek örneğin, daha güvenli girmek istiyor pazara. Yani bir herhangi bir tartışmaya mahal bırakmadan, bu çok önemli. O menfi tespit davası stratejisi gerçekten çok önemli. Yani birçok firma bize geliyor, diyor ki biz şöyle bir ürün geliştirdik veya işte tasarladık, piyasaya gireceğiz. Ama ihlal var mı yok mu ölçüp tartamıyoruz. Evet, biz bir analiz yapabiliriz, bir öngörü verebiliriz o firmalara ama %100 olduğunu kimse iddia edemez. Yani ben patent ihlali yok olduğuna inanırım ama sonuçta mahkemede bambaşka bir sonuç çıkabilir, bu mümkündür. O zaman buyurun menfi tespit davası açın diyoruz, yani çok güvende olmak istiyorsanız. Çok önemli diyorum çünkü menfi tespit davası ruhsat başvurusu süresince zaten bayağı bir ilerlemiş oluyor, belki de bitmiş oluyor. Yani ruhsat başvurusu süreci piyasaya girmeden önce en az, yani ortalama diyeyim, 2 yıl alır. O 2 yıl boyunca o davayı bayağı ilerletebilirsiniz. O dava sonucunda eğer kötü bir sonuç çıkıyorsa, yani patent ihlali sonucu çıkıyorsa, zaten ruhsatı alırsınız ama bekletirsiniz patent süresi bitene kadar. Bu arada ruhsat almak da tabii ki patent ihlali sayılmıyor. Yani bolar istisnası kapsamında. Yani o gerçekten güzel bir strateji oluyor. Zamanlama çok önemlidir ilaçların piyasaya girmesinde. Ve eğer bir dava açılacaksa bunun zamanlaması çok önemlidir. Bu şekilde menfi tespit davası veya tecavüz davası. Örneğin piyasaya bir firma girer, bekler, ikincisi girer, ondan cesaret alan üçüncüsü girer, dördüncüsü girer. Beş tanesi girdikten sonra artık davalarını açmaya başlar. Yani dava zamanlaması önemlidir. Ne çok erken ne çok geç. Onu uygun şekilde belirlemek gerekir. Çok erken açtığınızda bazı komplikasyonları olabilir. Yani piyasaya girmeye hazırlanan kişiler gardını alır, hiç girmez. Onlara daha fazla zarar vermek istiyorsanız beklersiniz piyasaya girmelerini.
Bu noktada şimdi bahsettiğiniz süreçlere göre birçok terim ortaya çıktı. Yani menfi tespit davası, ihlal davası, hükümsüzlük davası. Bunları böyle daha ne kadar çeşitlendiriyoruz? Yani ilaç sektörüyle de bağlantılı bir şekilde bu yargı süreçlerini ilgilendiren kaç çeşit dava türü var o zaman?
Yani buna belki bir de tespit davalarını ekleyebiliriz. Yani delil tespiti esasen daha sonra açacağınız bir dava için delillerinizi muhafaza etme amacıyla bu talebi yaparsınız. O tespit sonucunda deliller garantiye alınır ve davanız daha sağlıklı yürür. Tespit işlemleri daha hızlı yürüdüğü için bazen mahkemeler nezdinde bu yolu tercih eden çok firma oluyor. Ama genel olarak bizim ekosistemimiz açısından her şey BİSAC ayağı aslında. Bir Türk Patent Kurumu BİSAC ayağı. Mahkemeler bir saç ayağı. Bir de vekiller ve avukatlar ayrı saç ayakları. Bunların hepsinin sağlıklı çalışması lazım ki sistem doğru yürüsün. Bir ayak kırık olursa maalesef sistem sallanıyor.
Çok doğru, çok doğru. Bir buradan yargılama süreçlerine geçelim. Aslında bu saç ayaklarından bahsetmesi çok iyi oldu. Yani mahkemelerde ister hükümsüzlük davası olsun, ister ihlal davası olsun. Sonuç olarak bu karar verici anlamında hakimlerimizin bu alanlarda hem patent hukuku, hem ilaçta patent hukuku, hem de teknik alanda uzman bilir kişilere ihtiyacımız var değil mi? Yani bu anlamda ekosistemimiz nasıl? Genel bilgi birikimi aslında. Yeterli mi, yetersiz mi ya da gelişmeye açık yönleri vardır büyük ihtimal.
Aslında iyiye gidiyorduk. Yani biliyorsunuz İstanbul, İzmir, Ankara'da fikri ve sınai hukuk mahkemeleri var ve ceza mahkemeleri de var. Yani bu ilk hakimlerimiz, yani piyasada herkesin malumudur, Uğur Beyler, Hazal Hanımlar, İlhan Beyler, Türkay Beyler. Yani gerçekten o zamanlar itibariyle işi eğitimini aldılar hakimlik mesleğine başlamadan önce veya fikri haklar hakimliğine başlamadan önce. Ve kalifiye hakimler olarak sürece başladılar. O sayede çok yol kat etmişti bizim yargılama ayağı. Bu eğitimli hakimlerimizi maalesef büyük oranda kaybettik.
Emekli ettik değil mi? Kaybettik derken?
Yani evet, Allah uzun ömür versin hepsine. Yani ya sıkıldılar bu sistemden, emekli oldular, ya da başka sebeplerle başka yerlere tayinleri oldu vesaire. Yani hakimlerimizin, yeni hakimlerimiz de şüphesiz hepsi birbirinden değerlidir ama yani bu hakimi, bilir kişisi, vekili, avukatı, hepsinin yani bu sistemi doğru düzgün idrak etmesi ve iyi çalışması önemli gerçekten. Tabii bunun daha kalifiye hale getirilmesi devlet kurumlarının inisiyatifinde olan şeyler. İnşallah gelecekte böyle bir atılım yaparlar.
Yani bu konuda ne kadar geliştirirsek o kadar tabii ki de olumlu. Saydığınız o emekli olan hakimlerimiz aşırı değerli. Yani onlarla birçoğuyla da tanışma şansım oldu. Hepsi eğitimlerini yurt dışında almış. İngilizcesi gayet iyi ve konusuna da çok hakim hakimlerdi. Dolayısıyla onlardan bir tanesinin söylediği bir cümle var. Şey demişti, yani yeni hakimler yurt dışındaki eğitimlere gitmek istemiyorlar. İngilizcelerine güvenemiyorlar. Onları orada know-how ile beslettiremiyoruz. Bu bizim için bir sıkıntı demişti mesela. Buna çok üzüldüm.
Yani elimizden gelen kendi işimizi yapmak Mustafa Bey. Yapacağımız başka bir evet, durum.
Olacak. Bütün bu saç ayağındaki tarafların işini en iyi şekilde yaptığı durumda ekosistemimiz bu açıdan daha güllük gülistanlık olur diye düşünüyoruz. Peki yargı süreçlerinde, yani bir ihlal davası ya da diğer dava türlerine herhangi biri açıldığında bizim süreçlerimiz böyle hep şeydir ya, hani bilinen, daha doğrusu öğrenilmiş çaresizlik. Bizde çok uzun sürüyor davalar Avrupa'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Bu gerçekten böyle mi? Yani ilaçta fark ediyor mu? Diğer alanlarda bir dava olduğunda fikri haklar mahkemelerinde işler uzuyor mu çok? Yani ortalama ne kadar sürede tamamlanır? Buna dair böyle bir istatistiğimiz bir şey var mı?
Yani aslına bakarsanız bizim dava süreleri ortalamamız ya birçok Avrupa ülkesiyle hemen hemen aynıdır. Yani çok hızlı diyebileceğimiz ülke belki Hollanda'yı sayabiliriz. Belki Almanya'yı sayabiliriz. Yani mesela İtalya'ya gitseniz 10 yıl süren davalar var. Yani
Akdeniz ülkesi klasik.
Kesinlikle. Akdeniz'e indiğinizde durum biraz değişiyor. Türkiye'de aslında fena değil. Yani özellikle yeni HMK kapsamında bilir kişilere rapor teslimi konusunda belli süreler biçiliyor vesaire. Yani İtalya'dan iyiyiz diyebilirim örneğin. süre olarak. Fakat
Avrupa'ya göre daha mı hızlı? Benim gözlemim o şekilde ama yani dışarıdan gördüğüm tabii Avrupa dışında yani Amerika Birleşik Devletleri çok daha hızlıdır herhalde değil mi bu konuda?
Yani o biraz davasına göre değişiyor tabii. Orada yargılama sistemi biraz daha farklı. Jüriler vesaire yani devreye giriyor. Yani davanın önemi işte oradaki tabii orada çok kapitalizm çok çok ön planda olduğu için orada bir günlük para kaybı bile önemseniyor tabii ki. Yani duruma göre hızlandırılma durumu oluyor. Fakat yani insanların genel tercihi işi yargılamaya bırakmamaktır. Yani mesela bir patent hükümsüzlük davası açmaktansa patente itiraz etmeyi tercih ederler. Bunu hem maliyet açısından hem de süre açısından bu şekilde bir tercih var. Mesela biz Türkiye'de ya Türk patenti vardır, yani ulusal bir patent vardır ortada ya da Avrupa kanalıyla gelmiş bir patent vardır. Bu iki patent türüne de itiraz etmek mümkündür. Mesela Türk Patent Kurumu bir patenti verdiyse buna Türk Patent Kurumu'nda itiraz edersiniz. Tescilden itibaren 6 ay içerisinde. EPO'da yani Avrupa Patent Ofisi'nde tescil edildiyse 9 ay içerisinde yine tescilden itibaren, tescilin yayından itibaren itiraz edersiniz. EPO'nun bir hedefi var. Yani 18 ay maksimum süre içerisinde itiraz sürecini bitirmek. Tabii bunun temyizi de var. Bir o kadar da o sürüyor. Ama eskiden bu süreler biraz daha uzundu. Şimdi oldukça hızlandı. Hatta duruşmaları da online yapmaya başlayınca bu süreler daha da kısalmaya başladı. Yani ilk hedef işi kaynağında çözmektir. Patent hükümsüzlük davası açmaktansa. Tabii tecavüz davaları patent ofisleri nezdinde görüşülemez. Onları mahkeme nezdinde görüşmek, yargılama icap eder. Tecavüz davası mutlaka bir mahkemede olmalı. Şimdi tabii Birleşik Patent Mahkemeleri Unified Patent Court denen sistem devreye girecek.
Hı hı. Yeni konumuz bu.
Evet, evet kesinlikle. Artık Türkiye bir AB üyesi değil aslında. Direkt olarak ilgili bir durum yok. Türkiye'deki yargılama süreçlerini bağlayacak bir durum yok. Fakat Türkiye'deki şirketlerin Avrupa'daki ihtilafları bakımından bu alanda da çalışmamız gerekecek. Yani gerekirse orada o mahkemelerde savunmalar yapmamız gerekecek. Yani çok hareketli günler bizi bekliyor gibi bir durum var gerçekten Mustafa Bey.
Evet, evet, evet. Oldukça yeni konularda gündeme gelecek. Bu biraz önce söylediğiniz şey oldukça kritik. Yani hükümsüzlük davası, iptal davası vesaire gibi şeylerle uğraşmamak adına ya da bu riski minimize etmek için rakip şirketlerin ya da rakip diye nitelendirebileceğimiz kurumların patentleri yayınlandıktan sonra ya da tescil olduktan sonra dahi bunlara itiraz edip hükümsüz kılınmasını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla buradan şu öneri mi çıkıyor firmalara ya da işte ilgili kurumlara? Düzenli olarak alanınızdaki ilaç patentlerini takip edin ki sizi ticari anlamda rahatsız edecek bir patente itiraz etme sürelerini kaçırmayın.
Kesinlikle öyle. O süreler kaçarsa iş çok acılı bir hale alıyor. Yani örneğin siz ürünü Türkiye'de satıyorsunuz, bir de Almanya'da satıyorsunuz, bir de Fransa'da satıyorsunuz. O itiraz sürecini kaçırdıysak bu üç ülkede ayrı ayrı dava açmamız lazım. Devasa bir bütçe ayırmamız lazım buna. Ve her birinin sonucunun akıbetinin ne olacağı belli değil. Birinde çıkan sonuç diğerini etkileyebilir. Birinde lehte sonuç alabilirsiniz, diğerinde aleyhte alabilirsiniz. Çok komplike bir hal alabilir. Yani işe itirazla başlamak çok daha avantajlı her bakımdan. Hem maliyet bakımından hem süre bakımından.
Doğru, doğru. Bir ülkede kabul alırsın, yani iptal ettirebilirsin. O diğer ülke ona farklı bir karar verebilir. Dolayısıyla ticari anlamda da zarar görebilirsin. Ama tabii bunun yani süreç yönetimi açısından kaynak harcıyorsun, para harcıyorsun her biri için. İnanılmaz bütçe gerektiriyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu patent itirazı önemli bir konu. Tabii bir ilaç bakımından konuşuyorsak piyasaya girmeden önce elbette her firma şey yapması lazım. Yani bir Freedom to Operate çalışması yapması lazım. O Freedom to Operate kapsamında itiraz edilecek patentler, işte ne bileyim design around yapılması gerekecek patentler, hepsi belirlenmesi gerekiyor. Bu arada bizde pek lisans kültürü yok, sizin uzmanlık alanınız. Türkiye'de maalesef lisans kültürü çok çok alt seviyelerde. Lisans almak kötü bir şey değildir. Yani bazen çok daha ekonomiktir. Yani hukuki savaşlara girişmektense. Yani biz hep aman lisansı almayalım, design around yapalım, patenti öldürmeye çalışalım vesaire yollarına girmeye çalışır bizim firmalarımız, ama bazen çok daha ekonomik fiyatlara lisans alırsanız hem sizden başka oyuncu olmaz piyasada, tek lisansör olarak siz yürürsünüz, hem de çok daha acısız, ekonomik yolla istediğiniz ürünü Türkiye'de üretiyor, satıyor olursunuz.
Tabii yani Türkiye'de genelde tabii lisans almak, ona sanki bir para ödemek, royalty ödemek bir hani böyle bir güçsüzlük göstergesi ya da hani sektörde sanki böyle zayıflık göstergesi gibi algılanıyor, ama yani yeri geldiği zaman tabii ki de lisans ödeyeceksiniz, lisans alacaksınız. Ya belki dediğiniz gibi design around veyahut onun arkasından dolaşmayla alakalı kaynak ve süreç yönetimine girmemek adına lisans parası ödeyeceksiniz. Ya da onun argesini sıfırdan yapmamak adına hazır yapılmışı var, al kullan, onun için belki royalty ödeyeceksin. Yani bu evet, gayet yurt dışında globalde tercih edilen bir metot. Yavaş yavaş evet, herhalde bize de gelecektir diye düşünüyorum. Yani zorunlu olduğundan dolayı tabii ki de birçok lisans alan, patentlere royalty ödeyen kurumlarımız var. Evet. Ama bunu biraz daha hani istekli bir şekilde bir inovasyon stratejisinin parçası olarak da aslında yerleştirmek önemli.
Kesinlikle. Yani bizim ilaç firmalarımızın klasik başlangıç noktası bir ruhsat dosyasını satın almakla başlıyor. Yani jenerik firmalar için bahsediyorum. Genellikle bir Hintli firma olur o. Veya bir Çinli firma olur. Ondan ruhsat dosyasını satın alır. Ve o Çinli veya Hintli firma der ki biz hiçbir patenti ihlal etmiyoruz. Ve çoğu zaman yanılırlar. Yani orada biz çalışmaya başladıktan sonra bir sürü patentin aslında ihlal edildiğini maalesef görüyoruz. Yani ilaç firmalarına tavsiyemiz yani dosya alırken öncelikle FTO çalışmasını sağlam şekilde yaptırmalarıdır. Yani o dosyaya çok hiç az paralar ödenmiyor. Yani örneğin Hintli firma diyor ki benim prosesim mesela Roche'un prosesini ihlal etmiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki orada bir ara madde var ve o ara madde de Roche'un patentinde var aslında. Yani böyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. Onlara itibar etmemeleri gerekiyor. Kendi çalışmalarını kendileri yapmaları gerekiyor.
Sonuçta bu FTO, Freedom to Operate oldukça kritik noktada.
Kesinlikle.
Bununla alakalı iki podcast bölümü çektik bugüne kadar. İlaçta çok daha önemli olduğunu vurguluyoruz hep. Bu noktada Invokat'ın bu alanda verdiği destekler eminim vardır. Freedom to Operate konusu, mahkemelerde bilirkişilik, ilaçta hangi alanlara dokunuyorsunuz? Hangi alanlarda servisler daha çok sizde?
Aslında ilaç dediğimiz zaman buna aslında biraz biyoteknolojiyi de katmamız lazım. Yani bizde moleküler biyoloji ve genetik mezunu mesela arkadaşımız var çalışan. Kimyager arkadaşlarımız var. Bunların hepsi bu genel olarak yaşam bilimleri buluşları dediğimiz konularla ilgileniyorlar. Yani biyoteknoloji de işin önemli bir saç ayağı ve giderek de daha önemli olmaya başladı. Klasik farmasötikten ziyade artık her şey biyoteke yönelmeye başladı. Biz bunların tabii hem klasik farmasötik hem biyotek ayağında her iki tarafında da çalışıyoruz. Bu Freedom to Operate dediğimiz çalışmaları yapıyoruz. Patent başvurusu yazılacaksa, hazırlanacaksa ve takibi yapılacaksa bunları da yapıyoruz. Özellikle biyotek konusu biraz klasik patentten farklı. Onun başka kuralları var. Yani yenilik buluş basamağı değerlendirmeleri biraz bazen farklı oluyor. Yani biyolojik materyaller bakımından o apayrı bir dünya. Mesela bizim mevzuatımızda SMK ile bir miktar girdi ama hala EPC ile yani Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu değil. Şu anda biyoteknoloji patentleri tescil ediliyor Türkiye'de ama bunun yargılama ayağında bambaşka sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü Avrupa Konseyi'nin direktifi var biyoteknolojik buluşlar hakkında. Mesela siz doğada keşfettiğiniz bir biyolojik materyalleri patentleyemiyorsunuz. Ama onu teknik yöntemlerle izole ederseniz ve bir teknik fayda için öne sürerseniz patentleyebiliyorsunuz. Yani örneğin insanda Akdeniz anemisi genini izole ettiniz, siz keşfettiniz ilk defa. O genin o hastalıktan sorumlu olduğunu buldunuz. Onun teşhisi, tedavisi için kitler vesaire geliştirdiniz. O geni patentleyebilirsiniz. Ama bizim şeyde, SMK'da, o EPC'de rule, kural 27 idi sanırım. Tam da anımsayamadım şimdi. 27 ve 29 olmalı. EPC'de açık bir temeli var. Avrupa Konseyi'nin kararı doğrultusunda koyulmuş kurallar var. SMK'da yok mesela. Yani bu şeyleri hukuki açıklar vesaire olmasına rağmen iyi bilmek gerekiyor. Nerede nasıl bir oyun oynayacağınızı bu buluşlarla ilgili iyi bilmek gerekiyor. Ve süreçlerini sağlıklı takip edebilmek gerekiyor. Genetik materyaller mesela nasıl patent başvurusuna konur, nasıl gönderilir? Bunların hepsinin ayrı kuralları var. Biz bunlarda hizmet vermeye çalışıyoruz tabii ki.
Harika, harika. Yani zaten bu alanda yani patent zaten derya deniz. Bir de işin teknik boyutunda hem sektörel hem de teknolojik dikeylerde oldukça farklılaşıyor stratejiler. İşte yönetmelikler değişiyor, içtihatlar farklılaşıyor, kararlar bambaşka. Bunların hepsine hakim olmak ve bu alanlarda dikeylemesine uzmanlık oldukça aradığımız kriterler. O yüzden de konumuz ilaçken Invokat'ın da bu alanda yoğun uzmanlıklarının olduğunu hatırlatmak iyi oldu. Son olarak da aslında kapatmadan benim rahatsız olduğum bir nokta var. Bu ihlal konularında yani davalarda yani diğer dava türlerinde de ilaç sektöründen bağımsız olarak yani bu istatistiklere niye ulaşamıyoruz ya Türkiye'de? Yani bunlar niye public değil? Yani bu konu çözülmesi gerekmiyor mu?
Son derece doğru bir noktaya değindiniz. Yani aslında bizim Avrupa Patent Ofisi'nde alışık olduğumuz bir şey vardır. Her şey kamuya açıktır. Yani çok özel şeyler dışında sağlık raporları falan göndermeniz gerekiyor bazen. Veya bazı özel bazı konular var. O tür şeyleri gönderdiğinizde Avrupa Patent Ofisi onları çeşitli sebeplerle, ahlaki sebeplerle yayınlamaz. Ama onun dışında Avrupa Patent Ofisi uzmanı sizinle telefonla dahi görüşse onun tutanağını yazar ve sisteme koyar. Onu da herkes görür. Yani sadece yazılı değil, sözlü şeyler bile ulaşılabilirdir kamu açısından. Yani bizim Türk Patent Kurumu'nda bu sıkıntı hala var kurum tarafında. Yani bir basit inceleme raporunu göremiyoruz. Yani uzmana yükletiyoruz veya işte başka evrakları görmemize müsaade edilmiyor vesaire dosya incelemeler oluyordu eskiden. Gidip Türk Patent Kurumu'nda bizzat fiziki dosya inceliyordunuz. Şimdi uzmandan rica ediyorsunuz vesaire. Artık bu çağda bunların bir an önce aşılmasını temenni ediyoruz. Mahkemeler için de aynı konu söz konusu. Yani artık biz kararları muntazaman görmek isteriz. Yani bu ekosistemimizde herkes bundan faydalanır. Bunların gizlenme sebebi ben sistemsel olduğuna inanmıyorum. Yani bir altyapı eksikliğinden olduğuna inanmıyorum. Çünkü UYAP sistemi vesaire bayağı gelişti. Bunları başka sebeplerle, yani o kararların yargısal yeknesaklığı tutturamayacağı endişesiyle gizlendiğini düşünmeye başladım. Yani bir mahkemenin kararı hukuki olarak diğerininkiyle tutarsız olursa biz ne duruma düşeriz? Veya bu kararlarımız ne kalitesi sorgulanır mı kamuoyu tarafından? Ben böyle endişeler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yoksa bunları yayınlamak bence hani çok da zor şeyler değil.
Sonuç olarak bunların yayınlanması kanunen veyahut herhangi bir yönetmelik kapsamında yasak falan değil, değil mi?
Yani kamuya açık olmalı. Yani mahkeme kararları prensip olarak. Ama prensip olarak.
Yani bunların istatistiklerine de ulaşmak istiyoruz. Yani Türkiye'de en fazla hangi teknoloji dikeyinde davalar oluyor, açılıyor? Bunların kaçı ihlal davası, kaçı hükümsüzlük davası? Türkiye'de en aktif dava açan şirket hangisi? Ya da en aktif dava yiyen şirket hangisi? Ben bunları görmek istiyorum ve yayınlamak istiyorum. Bunlara böyle hakim hakim dolaşmam lazım herhalde. Ya da mahkeme toplamam gerekiyor.
Adliyenin girişinde mendil açıp karar dilenebiliriz Mustafa Bey.
Yani mendil mi açayım, ne yapayım? Gideyim şimdi mahkemelerde şey gibi, orada dilekçe yazanlar gibi tutup hani arada bir gidip belge alayım. Her gün iki belge alsam toplarım herhalde. Evet, bu konu inşallah uzun sürmez yani düzelmesi. Bir şekilde kısa sürede dijitalize olmasını temenni ediyorum. Aydın Bey, harika bilgilendirici, yani ben kendi açımdan söylüyorum. Dinleyenlerimiz daha fazla bilgi almış olabilir, daha az bilgi almış olabilir kendi know-how kapasitesine göre. Kendi açımdan çok keyifliydi. Yine 45 dakikayı devirmişiz. Bayağı hızlı geçti. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Tekrar başka konularda buluşuruz diye ümit ediyorum.
Vallahi bu Unified Patent geliyor. Onu konuşacak bir zaman buluruz diye düşünüyorum.
Konuşuruz memnuniyetle.
Harika. Tabii kapatmadan önce Invokat sponsorluğunda bu podcast'i yayınladığımızı tekrar hatırlatalım. İlgili zaten description açıklama bölümünde de hem Aydın Bey'in LinkedIn profilini hem de Invokat'ın da ayrıntılarını bulabileceğiniz, çalışma alanlarına, hizmetlerine daha fazla bilgilerine erişebileceğiniz web sitesinde açıklama bölümünde paylaşacağım. Aydın Bey, inşallah havalar da güzelleşince bir açık havada bir etkinlikte ya da farklı bir platformda inşallah yüzde geliriz. Yani en son ben sizi bir AIPPI Turkey'nin mock-up'ında gördüm galiba en son, ya da IP Camp'te falan görüşmüş olabiliriz. Bilmiyorum, hatırlamıyorum artık.
Gençtik en son görüştüğümüzde Mustafa Bey. yani ben özellikle IP Camp çok özledim.
Ben de.
Onu söyleyebilirim. Biliyorsunuz yani siz organizatörleri arasındaydınız. Çok emek verdiniz.
İnşallah bu sene yapacağız. Yani Eylül'e bu pandemi aksi bir şey söylemezse, göstermezse bu sene Eylül'de Çeşme'de olacağımızı söyleyebilirim.
Çok iyi haber. Süpersiniz. Teşekkürler.
O zaman çok teşekkür ediyorum Aydın Bey.
Ben teşekkür ederim. Siz de. İyi günler.
Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün Invokat'ın kurucusu Aydın Mutlu ile birlikte hem ilaç patentlerini hem de bu alandaki yargılama süreçlerini, özellikle Türkiye odağındaki konuyu işlemeye çalıştık. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır. Ben kendi adıma oldukça kapsamlı notlar aldım. Ve bu noktada Invokat'ın sponsorluğunda çektiğimiz Patent Efekt Podcast 43. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yine sürpriz bir konu ve konukla yine sizlerle birlikte olacağız. Takipte kalmaya devam edin. Unutmayın ki Patent Efekt Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda patentefekt.com/podcast'ten de yine hepsini dinleme şansınız var arkadaşlar. Tekrar yeni bir bölümde görüşmek üzere.